Ayrım 6. Sayfa 42. Market sahibi T.B. Allen, vadide olup biten her şeyi bildiği gibi, dağarcığındaki her dedikodu kırıntısını açıklamaya gönülsüzmüş numaralarıyla sonuna dek değerlendirmekte de birebirdi. Baba T.B. sonunda ağzını açıp da ortaya vurduğu zaman, en entipüften bir dedim dedi bile heyecan verici bir havadis niteliğine bürünürdü. Çakal içeri girdiğinde markette sahibinden başka kimse yoktu. T.B. sırtını duvara dayadığı sandalyesini indirdi. Gözleri ilgiyle parıl parıldı. ''Buralarda yokmuşsun diye duydum.'' T.B. Allen'ın sesi ''Bana açıl, her şeyi anlat.'' diyen bir çağrıydı. ''Oakland'a kadar bir uzandım.'' dedi çakal. ''Bir cenazemiz vardı da bir yandan da biraz iş çevireyim.'' dedim. T.B. hemen sorguya geçmeyerek açıklamayı yapacaksa karşısındaki yapsın diye biraz bekledi. Sonra ''Bir şeyler becerdin mi bari?'' diye sordu. ''Vallahi üstünde durmaya değer mi bilmem ya. İlgilendiğim bir şirket vardı da.'' ''Para yatırdın mı oraya?'' diye T.B. saygı dolu bir sesle sordu. ''Az bir şey.'' Dükkandaki adamların ikisi de gözlerini yere dikmişlerdi. Ben yokken ilginç bir şey oldu mu bari?'' Baba Allen'ın yüzünde o saat isteksiz, sıkılgan bir bakış belirdi. Olanları anlatmaktan kaçındığı, ortalığı karıştırmaktan çekindiği yüzünden okunuyordu. Sonunda, ''Okulda danslı toplantı oldu.'' diye açıkladı. ''Evet, ondan haberim vardı.'' T.B. kıvıl kıvıldı. İçinden kendi kendisiyle çarpıştığı anlaşılıyordu. Bütün bildiklerini çakala söylese miydi, çakalığın iyiliği için? Yoksa bilgisini kendisine mi saklasaydı? Çakal bu iç çarpışmasını ilgiyle seyrediyordu. Bunun daha nicelerini görmüştü. T.B.'yi dürtüşlercesine başka neler oldu?" diye sordu. "Yakında bir düğün bile olabilir." diyenler var da. "Ya, kimlerin arasında?" "Oldukça yakınlarımız sayılırlar." "Kim?" diye çakal yeniden sordu. T.B. kendi kendisiyle boş yere biraz daha çarpıştıktan sonra yenik düştü. "Sizin evden biri." Çakal için için, "Bizim ev mi?" diye güldü. "Alice." Çakal birden kasılmıştı. İhtiyardan yana yiyecek gibi bakarak ilerledi. Gözdağı verircesine ona sokuldu. "Ne demek istiyorsun yani? Söylesene ulan, ne demek istiyorsun? Sana sorduk." T.B. ileri gittiğini anlamıştı. Büzülerek geriledi. "Yavaş gel hele Wiggs. Bana bir şey yapamazsın. Ne demek istiyorsan açık söyle bana. Her şeyi söyle." Çakal T.B.'yi omzundan kavramış, sarsalayıp duruyordu. "Canım olup olacağı danslı toplantıdaydı yahu. Bir kerecik." "Danslı toplantıda Alice de mi vardı?" "He ya. Ne yapıyordu orada?" "Bilmem. Demek istediğim ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyordu." Çakal ihtiyarı sandalyesinden kaldırdı. Sallanan bacakları üzerinde diketti. "Anlat diyorum," diye homurdandı. Koca adam hıçkırırcasına "Anlatacak bir şey yok ki," diye mızıldandı. "Kızcağız Jimmy Monroe ile bahçede dolaşmaya çıktı." Çakal şimdi dükkancının iki omzunu birden kavramış, ödü kopan baba Allen'ı çuval silkeler gibi silkeliyordu. "Anlat. Ne yaptılar orada?" "Bilmiyorum Bevix." "Anlat dedik." "Şey işte Miss Burke'ün dediğine bakılırsa öpüşüyorlarmış." Çakal çuvalı elinden atarak oturdu. Elinden bir şeyler aldırmış gibi bir duyguyla dehşet içinde kalmıştı. Bir yandan dükkancıya ateş püsküren gözlerle baka dursun, beri yandan hafsalası kızının kirletilmiş olmasının düşüncesiyle başa çıkmaya savaşıyordu. İşin öpüşmeyle kalmış olabileceğini akla almıyordu. Başını yandan yana döndürdükçe bakışları umarsızla dükkanın dört bir köşesinde geziniyordu. T.B. bu bakışların önü camlı silah tezgahının üstünden geçtiğini gördü. "Maymunluğa kalkışmayasın çakal!" diye bağırdı. "Senin değil bu tüfekler." Çakal tüfekleri görmemişti bile. Ama şimdi dükkancının bu bağırışı üzerine yerinden fırladı. Sürmeli cam kapağı açarak ağır bir tüfeği kavradı. Tüfeğin fiyat etiketini yırtıp açarak cebine de bir kutu kurşun tıkıştırdı. Sonra dükkancıdan yana hiç bakmayarak sert adımlarla dışarıya, gecenin karanlığına çıktı. Çakalın koşar adım giden ayak sesleri gecenin karanlığına karışmadan T.B. Allen telefona sarılmıştı bile. Çakal acele acele Monroe'lerin evine doğru yürürken düşünceleri de çaresizlikle birbirini kovalıyordu. Şimdi biraz yürümüştü ya, kesinlikle bildiği bir şey vardı. Jimmy Monroe'yu öldürmek istemiyordu. Dükkancı ona bu fikri aşılamazdan önce Jimmy'yi öldürmek çakalın aklından bile geçmemişti. Sonra da kafasını kullanmadan davranıvermişti. Şimdi ne yapabilirdi peki? Monroe'lerin oraya gidince ne yapacağını gözünde canlandırmaya yeltendi. Belki de Jimmy'yi öldürmek zorunda kalacaktı. Olayların akışı onu cennet çayırında onurunu koruyabilmek için ister istemez elini kana bulamak durumunda bırakacaktı belki de. Çakal arkadan bir otomobilin geldiğini duyunca çalıların arasına gizlendi. Otomobil egzozunu sonuna dek açmış, gürleyerek geçip gitti. Çakal birazdan Monroe'larda olacaktı. Oysa Jimmy'ye karşı hiç kin güdemiyordu. Şu sırada sinirine dokunan, kafasını kızdıran tek şey, kızının namusunun kirlendiğini duyunca içine dolduran o kofluk duygusuydu. Şu anda ölümünü düşünebildiği tek kişi kendi kızıydı. Artık karşıdan Monroe'ların evinin ışıklarını görebiliyordu. Jimmy'yi vuramayacağını da biliyordu. Aileme kepaze bile olsa vuramazdı çocuğu. Elini kana boyayacak adam değildi o. Bahçe kapısından içeri şöyle bir göz attıktan sonra kendi evinin yolunu tutmaya karar verdi. Belki herkese karşı gülünç düşecekti ama ne olursa olsun çocuğu vurmak çakalın elinde değildi işte. Birden bir fundanın gölgeleri arasından bir adam çıkarak ''Bırak elinden o tüfeği Vicks!'' diye haykırdı. ''Ellerini de havaya kaldır!'' Çakal zengin bir uysallıkla tüfeği elinden bıraktı. Şerif yardımcısının sesini tanımıştı. ''Merhaba Jack!'' dedi. Derken dört bir yanını bir sürü insan kuşattı. Çakal geri planda Jimmy'nin beti benze atmış yüzünü gördü. Burt Monroe'nun da korkmuş olduğu belliydi. ''Jimmy'yi ne diye öldürmek istedin Vicks?'' diye sordu. ''Sana bir kötülüğü dokunmadı ki. Baba Alan telefon etti bana. Kimseye zarar vermeyeceğim bir yere götürmek zorundayız seni.'' Şerif yardımcısı ''Kapatamayız onu.'' dedi. ''Bir şey yapmış değil ki. Yapabileceğimiz tek şey onu huzuru bozmakla suçlamak. Sonra da kefaletle salıvermektir Burt.'' ''Öyle mi? Biz de onu yaparız öyleyse.'' Burt'un sesi titriyordu. Şerif yardımcısı, ''Yüksek kefalet istesen iyi olur.'' diye ekledi. ''Denizde kum, bizim çakalda para. Haydin, alıp Salinas'a götürelim onu. Oradaki karakolda şikayetçi olursunuz.'' Ertesi sabah çakal, süngüsü düşük bir durumda evine döndü. Yatağına uzandı. Gözleri nursuz, yorgundular ama açık duruyorlardı. Kolları ölü kolu gibi iki yanına uzanıp kalmıştı. Çakal saatler saati orada öylece yattı. Catherine onun eve girişini sebze bahçesinden gördü. Kocasının omuzlarındaki çöküklük, başını dik tutamayışı kadına buruk bir kıvanç verdi. Gene de öğle yemeğini hazırlamak için eve ayaklarının ucuna basarak girdi. Alice de sessiz davransın diye öğüt verdi. Saat 3'te Catherine yatak odasının kapısından baktı. ''Alice bir şey olmadı.'' dedi. Bu işlere kalkışmazdan önce gelip benimle konuşmalıydın. Çakal sesini çıkarmadı. Yerinden de kıpırdamadım. İnanıyor musun bana? Kocasındaki bu canı çekilmişliği Catherine'i ürkütmüştü. Bana inanmıyorsan doktor çağırtırız. Hemen gider getiririm şimdi. Çakal başını döndürmedi bile. Ölü bir sesle sana inanıyorum dedi. Orada, eşikte durduğu sırada, ömründe bilmediği bir duygu Catherine'in varlığını sardı. Daha önce aklından bile geçiremeyeceği bir şey yaptı. İçinde sımsıcak bir güç, bir bilgelik mayası kıpırdanmıştı. Catherine yatağın ucuna oturdu. Çekinmeksizin uzanıp kocasının başını kendi dizlerine yasladı. İçgüdüsünden başka bir şey değildi bu. Aynı kesin, güçlü içgüdüsüyle kadın, kocasının alnını okşamaya başladı. Yenilgi çakalın gövdesini kemiksiz bir külçeye dönüştürmüştü. Gözleri tavana dikilmiş durmasına karşın, okşanmanın etkisiyle çakalın dudaklarından kırık dökük sözcükler dökülmeye başladı. Tek düze bir sesle, "Beş param yok benim," diye anlattı. "Beni tutukladılar, sonra da 10.000 dolarlık kefalet istediler. Yargıcı her şeyi söylemek zorunda kaldım. Hepsi de duydular. Hepsi biliyorlar artık 5 param olmadığını. Anlıyor musun? O hesap defteri var ya, hepsi düzmeceydi onun. Baştan aşağı uydurmaydı. Hepsini ben uydurdum. Şimdi bunu herkes öğrendi artık. Yargıca söylemek zorunda kaldım." Catherine kocasının alnını usul usul sıvazladıkça, içindeki o güçlü bilgelik mayası kabardıkça kabarıyordu. Kadın o dakikada dünyalardan bile büyük buluyordu kendini. Bütün dünya kucağına yaslanmış, kendisi onu avutmakta, yatıştırmaktaydı. İçindeki merhamet onun cüssesini de büyütmüş gibiydi. Kocaman memeleriyle dünyanın tüm dertlerini dindirmeye can atıyordu. Çakal, "Kimseye bir şey yapmaya niyetim yoktu," diye ekledi. "Jimmy'yi vuracak filan değildim. Dönüp gitmeme fırsat vermediler, yakaladılar beni. Onu öldürmeye niyetli olduğumu sanıyorlardı. Şimdi de herkes öğrendi artık 5 parasız olduğumu." Catherine'in içindeki maya birden bir iktidara dönüştü. Bu iktidar içinden coşup gürleyerek tüm gövdesini doldurdu. Kadın ne olduğunu, neler yapabileceğini o dakikada öğrendi. Kabına sığamayacak kadar mutlu ve çok güzeldi. "Fırsat bulamadın ki kendini gösterecek," dedi yumuşacık bir sesle. "Ömür boyu bu ücra çiftlikte tıkıldın kaldın. Kendini gösterecek fırsatın olmadı ki. Nereden biliyorsun para kazanamayacağını? Bal gibi zengin olabilirsin bana kalırsa. Bal gibi. Sen bana sor." Böyle bir şey yapabileceğini Catherine oldum olası biliyordu. Orada, oturduğu yerde, kendi içindeki gücün bilincine ererken, tüm yaşamının eskiden beri bu bir tek dakikaya yönelmiş olduğunu da seziyordu. Bu dakikada Catherine bir tanrıçaydı. Yazgıların türküsünü çağıran bir bilge. Kocasının gövdesinin ağır ağır gerginleşmeye başlaması şaşırtmadı onu. Kocasının alnını okşamaktan da vazgeçmedi. "Buradan çıkıp gideriz," diye konuştu ninni söylercesine. "Bu çiftliği satar başka yere gideriz. O zaman kendini gösterme fırsatı bulabilirsin. Bak göreceksin. Senin nasıl bir insan olduğunu ben biliyorum. Ben sana inanıyorum." Çakalın gözlerindeki o ürkünç ölgünlük silindi. Gövdesi bir yandan öbür yana dönecek gücü buldu. Çakal karısına baktı. Onun şu dakikada ne denli güzel olduğunu gördü. Baktıkça kadının içindeki ruh gücü ona geçer gibi oluyordu. Çakal başını karısının dizlerine gömdü. Catherine başını eğdi. Kocasına baktı. İçindeki gücün çekildiğini duydu, korktu. Çakal yatağın içinde doğrulup oturuverdi birden. Catherine'i unutmuştu bile. Oysa gözleri Catherine'den aldığı güçle parlıyordu. "Hemen gideceğim buradan," diye bağırırcasına konuştu. "Çiftliği satar satmaz hemen gideceğim. O zaman birkaç iş çevireceğim. Kendimi o zaman bulacağım. Herkese göstereceğim ne olduğumu." Ayrım 6 sonu. Sayfa 49. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Miss Burke, M-I-S-S B-U-R-K-E, Jack, J-A-C-K,